Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutezahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, bugün Nur suresine başlayacağız. Suretün Nur. Musaf tertibine göre 24. sure. Nüzul sırasına, yani indiriliş sırasına göre de alimlerimizin tespitine göre 102. suredir. Nur suresi Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Ayetlerin nüzul sebeplerinden, yani ayetlerin iniş sebeplerinden hareketle surenin Medine döneminde bir defada değil, peyderpey parça parça indirildiği anlaşılıyor. Toplamda 64 ayettir Nur suresi. Birçok ahkamı ihtiva eder. İsmini 35. ayette bir temsille anlatılan Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur ya da nurlandırıcısıdır ayetinden alır. Onun için Nur suresi denilmiştir. Rabbimizden niyazımız bu surenin şerefinden, bu surenin hikmetinden en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip etmesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Suretun enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fiha ayatin beyinat leallekum tezekkerun. Rahman ve Rahim Allah adıyla. Bu sure bizim indirdiğimiz bu suredir. Her sureyi Cenab-ı Hak indirmiştir elbette ama burada özellikle suratun enzelnaha, bizim indirdiğimiz bu sure, ve faradnaha, ve ihtiva ettiği hükümlerin uygulanmasını da farz kıldığımız bir suredir. Ve enzelna fiha ayatin beyinat, ve bu surede nice nice apaçık ayetler indirmişizdir. Leallekum tezekkerun, umulur ki sizler öğüt alırsınız. Düşünürsünüz, ibretler çıkarırsınız. Demek ki burada Rabbimiz her indirdiği ayette ya da surede kullarının öğüt almasını, kendilerine doğru bir yol bulmalarını istiyor. Ve dikkat edilirse bizim indirdiğimiz bu surede diye başladığına göre bu herhangi bir beşerin kendiliğinden söyleyeceği şeyler değil. Meleğin de kendi kendine uyduracağı ayetler değil. Bunu biz indiriyoruz. Evet, Cebrail'i aracı melek kıldık. Onun vasıtasıyla indiriyoruz ama indiren biziz. Cebrail de bu indirilen ahkamın içine kendisinden bir şey katamaz. Kendisine indirilen peygamber de kendisinden bir şey katamaz. Ve biz bu ayetleri apaçık indirdik. Bu surede hususiyle sağa sola tevil edilemeyecek derecede net ayetler var. Herkesin kolayca anlayabileceği ayetler var. Herkes buradan bir yol bulabilir. Tabii nefsinin arzuları, istekleri kendisine engel olmayacaksa. Ve bu ayette, bu surede Rabbimiz adeta insanların bazı hükümler üzerinde ileri geri çok konuşacağına da işaret ediyor gibidir. Çünkü birazdan okuyacağız. Burada bir takım suçlara karşılık belli cezalar var. O cezalar hakkında bugün bile insanlar konuşuyorlar. İşte Kur'an'ın bu hükümleri bu dönemde, bu çağda uygulanabilir mi? Biz bugün bu hükümleri insanlara nasıl izah ederiz gibi imanında zaaf taşıyan, bu anlamda bunun, bu ayetlerin Allah'ın ayetleri olduğunu bir an için unutan ve insanların hoşlanmasını nazari itibarı alarak Allah'ın ayetlerini evirip çevirmeye çalışan mantığı bugün de görüyoruz. Bu sebeple surenin böyle başlaması çok dikkat çekici gerçekten. Bizim indirdiğimiz bu sure ve diyor içinde nice nice hükümleri farz kıldığımız bu sure, öğüt alasınız diye diyor indirdik. İkinci ayet, اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, o ikisine duyduğunuz acıma hissi sizi etkisi altına alıp da Allah'ın belirlediği bu cezayı uygulamanıza engel olmasın. Müminlerden bir grup da suçluların cezalandırılmasına şahitlik etsin. Bakınız bu ayet sanki ilk ayetin bir sonucu olarak hemen Cenab-ı Hak ikinci ayette bir hüküm ortaya koyuyor ve bu sureyi biz indirdik. Buradaki ayetler de apaçık ayetlerdir. Artık müminseniz bunu uygulayın dercesine bir girişti surenin girişi. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun, yüzer sopa vurun. Alimlerimiz bu ayetteki yüzer sopa vurun ifadesini hiç evlenmemiş, üzerinden evlilik hayatı geçmemiş, sahih bir evlilik hayatı geçmemiş bekarlara uygulanacak ceza olarak bu ayetteki bu hükmü onlara has görürler. Üzerinden evlilik geçmiş bir şekilde evlilik hayatı oluşmuş kimselerin ise recm edileceğini, recm cezası kendilerine uygulanacağını belirtmişlerdir. Evet, recm cezası ayeti kerimelerde geçmez ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamalarında ve hadislerinde apaçık geçer. Dolayısıyla fukahamızın, fakihlerimizin, alimlerimizin büyük çoğunluğu, hemen hemen tamamına yakını evlilere rejim cezası uygulanacağını, bekarlara ise yüzer sopa vurulacağını ifade ederler ki bununla ilgili biraz daha detay vermiş olacağız inşallah. Ve Cenab-ı Hak burada dikkat ederseniz bir konuya daha dikkat çekiyor. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dinini uygulama noktasında sakın sizi merhamet tutmasın. Yani merhamet edelim, bu kadar sopaya vurmayalım diyerek böyle bir cezayı uygulamaktan sakın vazgeçmeyin. Eğer diyor Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu böyle yapın. Demek ki bu bir iman meselesi. Cenab-ı Hak bizden daha merhametlidir hiç şüphesiz. Çünkü o Rahman'dır, Rahim'dir. Kullarına son derece şefkatlidir. Bu şefkatine rağmen Yüce Rabbimiz zina suçu demek ki ne büyük bir suç ki. Çünkü nesli bozuyor. İnsanın şerefini alt üst ediyor. Tam bir pislik. Tam bir pislik. Ve insana yakışmayan bir duruş. Ve böylesi bir günah, yani nikaha dayalı olmayan bir birleşme şekli, zina, hemen hemen bütün hak dinlerin hepsinde haram. Hemen hemen ifadesi belki yanlış oldu. Hak dinlerin hepsinde haram kılınmıştır. Ve Cenab-ı Hakk'ın asla sevmediği bir günahtır. Büyük bir haramdır, büyük bir günahtır. Bu sebeple Yüce Rabbimiz bu günaha dünyevi bir ceza da koymuş. Bazı günahlar var, o ahirete bırakılmış cezası. Evet, dünyevi anlamda da insanın hayatında, psikolojik hayatında, sosyolojik hayatında, iç dünyasında o günahların her birinin bir azabı vardır, ızdırabı vardır. Fıtrat hala ölmemişse. Fakat birçok günahın cezası ahirete bırakılmıştır. Orada Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Fakat bazı günahlar var ki, işte adam öldürme gibi, efendim böyle zina gibi bir takım günahlar var ki, bunlara dünyada iken de bir müeyyide, bir ceza konmuştur. Ve Cenab-ı Hak bu cezanın uygulanması noktasında sizi merhamet tutmasın. İşte bu merhamet maraz doğurur. Bu noktada insanlara karşı göstermiş olduğunuz gevşeklik toplumu bozar. Nice nice günahları davet eder. Nice nice düşmanlıkları davet eder. Nice nice fesadı davet eder. Yani fitneyi davet eder. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, buyuruyor Cenab-ı Hak, bunu böyle yapın. Ve onların, diyor, bu azabı çektikleri anda, efendim, onlar bu azabı çekerlerken, müminlerden bir grup da buna şahit olsun. Yani alâ mele'in nâs, insanlardan belli sayıda bir grubun hazır bulunduğu bir mekanda, bir mahalde bu cezayı onlara uygulayın. Uygulayın ki hem bedenleri onların eziyet çeksin, hem de varsa vicdanları ve ruh dünyaları manevi anlamda, psikolojik anlamda bir ızdırap çeksinler. İnsanların nazarında o düşkünlükleri, itibarsızlıkları ortaya çıksın da hem zahiren, bedenen, hem de batinen, yani iç dünyaları itibariyle bir azap çeksinler. İslam'a göre zina, aralarında nikah bağı bulunmayan kadın ve erkeğin birbiriyle cinsel ilişkide bulunmasının adıdır. Tefsircilerimizin ve fıkıhçılarımızın çoğu, yukarıda da ifade ettiğim gibi, bu cezanın muhsan olmayan, yani muhsan demek fıkıhta, sahih evlilik akdi içinde cinsel temas yapmamış kimseler, bunlara muhsan, efendim, muhsan, sahih evlilik içerisinde bir araya gelmiş kimselere muhsan deniyor. Ama böyle bir evlilik yaşamamış olan kimselere muhsan denmiyor. İşte buradaki ceza muhsan olmayan kimselere uygulanacağını, yani bekarlara uygulanacağını, muhsan olanların cezasının ise recim, yani taşlanarak öldürmek olduğunu belirtmişlerdir. İmam-ı Azam Efendimiz, rejimi gerektiren muhsanlığın 6 şartı olduğunu söyler. Nedir bunlar? 1- Müslüman olacak. Hür olacak, yani cariye olmayacak, köle olmayacak. Akıllı olacak, deli olmayacak. Buluğ çağına ermiş olacak. Daha henüz buluğ çağına ermemiş birisi olmayacak. Sahih bir nikahla evlilik yapmış olacak ve bu evlilikte karı koca ilişkisi yaşamış olacak. İşte bütün bunlar bir araya geldiği zaman bu kişiye muhsan deniyor. Böyle birisi zina ettiği zaman ise bunun cezası rejimdir, diyor fukahamızın, yani fakihlerimizin, alimlerimizin hemen hemen tamamına yakını. Fakat konuyla ilgili tabii son dönemde de bu rejim meselesiyle ilgili birçok tartışmalar da yapıla geliyor. İşte böyle önemli bir ceza neden Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor gibi. Bunlarla ilgili inşallah birazdan daha geniş malumat vermiş olacağım. Burada vurulacak sopanın büyüklüğünden vurma şekline varıncaya kadar alimlerimiz üzerinde durmuşlar. Ve demişler ki, çok acı vermeyecek bir sopanın veya kırbacın seçilmesi ve sakatlığa sebep olacak, hayati tehlike oluşturacak şekilde vurulmamasının altı çizilmiş. Bu önemli. Hatta sopayı vuracak kişinin elini kaldırma derecesi bile fıkıh kitaplarında tarif edilmiştir. Yani önemli olan o insanı o sopaların altında öldürmek değil. ona ceza vermek, ona acı tattırmak, onu hem bedeni bakımdan hem de psikolojik anlamda yaptığı işin kötülüğünü ona hissettirmek. Ve sadece ona değil, bundan sonra böyle bir şeye cüret edebilecek olanların da gözünü korkutmak. Mesela bu. Kürk gibi, palto gibi kaba şeyler çıkarılıyor ama çıplak bedene de vurulmuyor. Üzerinde gömlek gibi bir şey bırakılabiliyor. Evet. Bu cezanın gerekçeleri arasında tabii zahiri gerekçeler, bir görünen, herkesin kolayca tespit edebileceği gerekçeler, suçluyu ıslah etmek, ırza tecavüz durumunda mağduru tatmin etmek, hem suçlu hem de diğerleri için caydırıcı ve ibret verici olması gibi hususlar vardır. Daha bizim bilemediğimiz böyle bir uygulamanın nice nice güzellikleri vardır. Kullarını hiç şüphesiz çok seven ve onlara merhamet sahibi olan Allah-u Teala, yine onların faydasına olmak üzere hastaya yazılan acı bir ilaç kabiliğinden böyle cezalarda verir. Ve daha büyük felaketler, daha büyük fesatlar ortaya çıkmasın, fitneler ortaya çıkmasın diye Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bu müeyyideler, bu cezalar İslam toplumunun huzuru bakımından son derece önemlidir. İnsanlara Allah'tan daha merhametli olmak gibi bir durum asla arız olmamalı. Böyle bir şey gelmemeli. Çünkü Rahman ve Rahim olan Allah böyle bir cezayı uygun gördüğüne göre bu ceza o merhamet sahibi olan Rabbin bütün insanlığa bir ikramıdır bir yönüyle. Şer'i bir izin olmadan suçluya acıyarak cezadan vazgeçmek esasen hem suçluya hem de topluma karşı işlenmiş ayrı bir cinayettir. Bu konu tabii efendim rejim meselesi özellikle çok çok üzerinde konuşulmaya devam ettiği için konuyla ilgili son derece hassas bir konu tabii. Bizler netice itibariyle alimlerimizin kitaplarını okuyup anladıklarımızı sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Kendimiz müştehit değiliz. Yani bu konuda benim içtihadım şudur diyecek bir yetkinliğe sahip değiliz. Böyle olmadığı için en azından bu konuyla ilgili alimlerimizin, bugünkü ulemamızın da görüşlerini bir özet olarak sunmanın da faydalı olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili Kur'an yolu müellifleri, ki 5 tane hocamız onu yazmışlardır, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yayınlanmıştır. Evet, birkaç meselede alimlerimizin farklı görüşleri olsa da genel anlamda genel kabul gören eserlerden bir tanesidir Kur'an yolu tefsiri de. Orada hocalarımız Nisa suresi ayet 15 ve 16'nın tefsirinde bu konuyu biraz daha genişçe işlemişler. Doğrusu belki hani kafaları karıştırır ya da efendim bir takım insanlarda tereddütler oluşturur gibi düşünenler olabilir. Fakat öyle değil. Bu konu her an gündemde olduğu için burada hocalarımızın görüşlerini doğrusu bir özet olarak Kur'an Yolu adlı eserden Nisa suresi ayet 15 ve 16'dan sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle başlıyor ayetlerin tefsiri. Fuhşun çeşitlerine göre cezalarını belirleyen Nisa ve Nur surelerinin ilgili ayetleri birbirini tamamlamış, ayetlerin açıklamaya muhtaç kısımlarını da hadisler açıklamış. Böylece cinsel suçlarla ilgili cezaların kaynağını sünnet ve buna dayalı sahabe icmağı teşkil etmiştir. Sahabe icmağı, sahabenin hepsinin aynı görüş üzere olmaları demektir. Çirkin fiil diye tercüme edilen fahişe kelimesi, fuhuş Türkçemize de girmiş zaten, Kur'an'da hem cinsler arasındaki cinsel ilişki için de kullanılmıştır. Bazen erkek erkeğe ya da kadın kadına, işte lezbiyenlik, homoseksüellik denilen o çirkin fiiller. Buradan hareketle ayetler lafızlarına uygun olarak yorumlandığında 15. ayette, yani Nisa suresinin 15. ayeti, ki meali şöyle: kadınlarınızdan fuhuş yani zina yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yani onlar ölünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun, hapsedin, dışarı çıkarmayın. 16. ayet şöyle. Sizlerden fuhuş zina yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Şimdi işte buradan hareketle ayetler lafızlarına uygun olarak yorumlandığında 15. ayette kadınların kendi aralarında yaptıkları fuhuştan, buna sevicilik ya da lezbiyenlik deniyor. 16. ayette de erkeklerin kendi aralarında yaptıkları fuhuştan, livata, homoseksüellik bahsedildiği anlaşılmaktadır. Nur suresinin 2. ayetinde ise ki biraz önce okuduk, zina eden kadınla zina eden erkeğe 100 sopa vurun ayeti. Evet. Bu ayette ise kadınlarla erkekler arasında yapılan fuhuş zina suçunun hükmü açıklanmıştır. Şu halde suçların cezaları ile ilgili hükümlerde bir nesih söz konusu değildir. Yani herhangi bir ayetin hükmü kalkmıştır denemez. Çünkü bazı alimlerimize göre bu Nisa suresi 14 ve 15. ayet Nur suresindeki ayetle tamamen nesh edilmiş. Yani hükmü ortadan kaldırılmıştır. Fakat alimlerimizin büyük çoğunluğu nesin bu kadar çok yaygın olmadığını, evet Kur'an'da nesih vardır ama bu kadar çok değildir. Dolayısıyla bu ayetlerde nesih söz konusu değil çünkü burada bahsedilenler farklı demiş oluyorlar. Nitekim İsfahanlı müfessir Ebu Müslim ayetleri böyle anlamış. Bu anlayışı destekleyen başka alimler de olmuştur. Buna göre seviciliğin cezası yani lezbiyenciliğin cezası kadınları evlerde hapsetmektir. Allah'ın onlara bir yol açması ise hallerini düzeltmeleri ve erkeklerle evlenmeleridir. Livata suçunun cezası bunu yapanlara söz ve fiille eziyet çektirmek, onlara maddi ve manevi olarak acı vererek canlarını yakmak, böylece bu iğrenç bir fiili işlemekten vazgeçmelerini sağlamaktır. Ceza olarak ne söyleneceği, ne yapılacağı ayette açıklanmamış, İçtihat ve uygulamaya bırakılmıştır. Mezheplerin konuyla ilgili gerçekten detay vardıkları sonuçlar vardır. Her bir mezhebin görüşü kendi kitabında izah edilmiştir. Kadınla erkek arasında yapılan fuhuşun cezası ise Nur suresinin 2. ayetinde açıklandığı üzere 100'er sopa vurmaktır. Bu anlayış ve yorum ayetlerin lafzi ifadesine uygun olmakla beraber konuyla ilgili hadisler ve uygulama göz önüne alınınca birçok bir takım meseleler de ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki anlayışı ortaya koyanlar ve onu destekleyenler bu problemleri ilgili hadislerin sahih olmadığını ileri sürerek veya hadisler daha önceki dinlere veya örfe dayalı uygulamayı aksettirmektedir. Ayetler gelince bu uygulamalar terk edilmiştir şeklinde teviller yaparak problemi çözme yoluna gitmişlerdir. Yani rejim yoktur deme yoluna gitmişler. Hadislerin sahih olmadığı ya da işte bu ayetler gelmeden önceki Tevrat'ta olan hükmün uygulandığı için bu rejim var görünüyor gibi değişik izah yapmaya giden hocalarımız olmuş, alimlerimiz olmuş. Ancak gerek homoseksüel ilişki ve gerekse evli erkeklerin ve kadınların zinası için öngörülen cezaların Nur suresi geldikten sonra da asırlar boyunca uygulandığı, 100 sopa cezasının ise evlilik hayatı yaşamamış yani bekar erkekle kadının zinasına tahsis edildiği bilinmektedir. Yani son dönemde ortaya çıkan işte rejimci yoktur İslam'daki böyle bir şey yoktur görüşü, çok da tutar tarafı olan bir görüş değildir. İlgili hadislerin sahih olmadığını söylemek, hadis ve usul ilminde yerleşmiş kaidelere göre kolay ve isabetli değildir. Hadislerin bir kabul esasları var. Muhaddisler asırlardır o ilmin esaslarını ortaya koymuşlar. O esaslar çerçevesinde bu konuyla ilgili gelen hadisleri uydurmadır, yok efendim zayıf hadislerdir deme şansı yok diyor. Bu hadislerde geçen ifadeler de hükümleri açık biçimde ortaya koymaktadır. Şöyle ki, İbn Abbas Allah'ın açtığı yolun, yani yukarıdaki ayette Nisa suresinde Allah kendilerine bir yol açıncaya kadar onları evlerde hapsedin tarzında ifade ediliyordu. İbn Abbas Hazretleri diyor ki radıyallahu anhuma, Allah'ın açtığı yolun, yani bununla kastedilen çözümün, evlilerin zinası için rejim, yani taşlayarak öldürme, bekarların zinası için ise 100 sopa olduğunu belirtmiştir. Çözüm budur diyor. Daha sonra gelen ayet işi netleştirmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ın açtığı yolun evli zaniler, yani zinakarlar için rejim, bekar zaniler için ise 100 sopa olduğunu açıklamıştır. Bu da Müslim hadisi. Yukarıdaki İbn Abbas hadisi de Buhari hadisi ki hadis kitaplarının en sahih ikisidir. Yine Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığına ve kendisinin Allah'ın elçisi olduğuna iman eden kimseler arasında sadece 3 büyük suçtan birini işleyenlerin ölüm cezasına çarptırılacağını belirterek, bunlardan birinin de zina eden evlilik yaşamış kadın ve erkek olduğunu belirtmiştir Efendimiz. Bu da Buhari'de ve Müslim'de, yani müttefakun aleyh olan bir hadistir. İttifakla sahih bir hadis. Bu hadis evlilik hayatı yaşamış bulunan kimseler için zina cezasının ölüm olduğunu açıkça ifade etmektedir. Hazreti Peygamber hayattayken onun bilgisi dahilinde ve verdiği hükme dayanan birden fazla rejim cezası uygulanmıştır. Bunların bir kısmı Müslüman kadınlarla ve erkeklerle, bir kısmı ise kendi istekleriyle bir hakim olarak Hazreti Peygamber'e başvurdukları için bu konuda onun hüküm vermesini isteyen Yahudilerle ilgilidir. Demek ki Yahudiler de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakemliğine zaman zaman başvurdukları olmuş. Yahudiler zina eden bir kadınla erkeğin davasını Resulullah'a getirdiklerinde o, Tevrat'ta bunun cezasının ne olduğunu sormuş. Yahudiler gerçeği gizleyerek sopa cezasından bahsetmişlerdi. Yahudi iken Müslüman olan Abdullah bin Selam'ın müdahalesi ve Tevrat'taki yerini göstermesi üzerine Yahudiler onu doğrulamak mecburiyetinde kalmıştır. Hazreti Peygamber de gereğinin yapılmasını emretmiştir. Bu da Müslim, Sahih-i Müslim'de anlatılmaktadır bu hadise. Bugün elimizde bulunan Tevrat'ta da rejim cezası yer vardır. Tevrat'ta da geçmektedir. Levililer adlı bölümün işte 20 ve 24. Ayetinde, pasajında, Tesniye bölümünün de 13. pasajında bunlar geçmektedir. Hazreti Peygamber'in irtihalinden sonra Hulefai Raşidin devrinde, yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimiz döneminde evlilere zina cezası olarak rejim uygulanmıştır. Bakınız bu da İmam Malik'in Muvatta'ında geçmektedir bu hadiseler. Bu bilgiler veriliyor. Ebubekir İbnül Arabi'nin eserinde var bu. Hazreti Ömer rejim cezasının Allah Teala tarafından peygamberine bildirildiğini, bunu ayet gibi okuduklarını, ihmal edilmemesi gerektiğini, önem verdiğini gösteren bir tavır ve üslup içinde açıklamıştır. Yani Hazreti Ömer Efendimiz Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeneyâ fercumûhumâ elbettete, işte evli kadın ve evli erkek zina ederlerse onları recmedin diye bir ayetin daha önce okunduğunu ifade ediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bunun metni yok efendim. Hatta bazı tefsir alimleri, tefsir ilimleri içerisinde bu konuyu işlerler ve derler ki hükmü var ama lafzı mensuh olan, lafzı okunmayan ayetler cümlesinden sayarlar bunu. Bazı alimler de, son dönemdeki araştırmacılar da böyle bir şeyin olamayacağı üzerinde dururlar. Ancak tarihen böyle bir vaka var. Bu açık ifadeler ve uygulama karşısında müçtehit ve müfessirlerin kahir ekseriyeti, yani büyük çoğunluğu evliyken zina eden kadınların ve erkeklerin cezalarının rejim olduğu hükmünde birleşmişlerdir. Dört mezhepte de bu böyledir. Buna göre eziyet etme ve hapsetme cezalarının yerine gelen sopa cezası ayetle, rejim cezası ise hadisle belirlenmiştir. Ayeti neshetmesinin caiz olduğunu benimsemiş bulunan usulcülere göre burada bir problem yoktur. Ancak Ebu Bekir İbnül Arabi 15. ayetin getirdiği cezanın geçici olduğunu, yani Allah bir yol açıncaya, başka bir çözüm getirinceye kadar buyurulduğunu göz önüne alarak burada nesihten söz edilemeyeceğini, belli bir müddete kadar geçerli olan hükmün o müddet dolunca zaten ortadan kalktığını, bundan sonra geçerli olacak hükmün de açıklandığını ifade etmiştir. 16. ayete gelince, Nisa suresindeki 16. ayet, buradaki hükmü değiştiren bir ayet, bir de sünnet vardır. Ayet, bekar suçluları için sopa cezasını koymuştur. Sünnet ise bunu teyit ettikten sonra evlilerin zina suçu için rejim cezasını getirmiştir. Burada rejimi kabul edenler zaruri olarak sünnetin ayeti nesini de kabul etmiş olmaktadırlar. Usulcülerin büyük çoğunluğu mütevatir, yani başından itibaren yalan üzerinde birleşmelerini aklın kabul edemeyeceği ölçüde çok sayıda kişi tarafından rivayet edilmiş sünnetin ayeti neshedebileceğini kanaatindedirler. Yani nesih demek ayetin hükmünü kaldırmak anlamına gelir. Bu eğer diyor mütevatirse, peygamberimizden böyle bir hükmün geldiği kesinse tamam bu olabilir derler. Bazıları böyle bir şey olamaz derler. Burada aslında ayetin hükmünü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kaldırmıyor. Yüz sopa hükmü kalkmıyor. Ya ne oluyor? Burada belki bu hükme bir ilave hüküm daha getiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evlilere yönelik hükmü farklılaştırıyor. Ebu Bekir İbnül Arabi rejimi bildiren hadislerin mütevatir geldiğini ileri sürmektedir. Bazı usul eserlerinde İmam-ı Şafii'nin sünnetin Kur'an'la neshedilebileceği kanaatinde olduğu belirtilmekle beraber kendi eserinde sünnetin Kur'an'ı aynı şekilde Kur'an'ın da sünneti hiçbir şekilde neshedemeyeceği savunmaktadır. Tabii bu bilgiler belki dinleyicilerimizin kimileri tarafından son derece akademik görülebilir. Ama bu konu son derece önemli olduğu için sürekli de bugün sosyal medyada, YouTube'da falan bir takım kimselerin çıkıp bunu dillerine doladıkları için bu detayları vermiş oluyoruz. Bunlar önemlidir diye doğrusu düşünüyoruz. Görmek lazım. Evet, sopa ve rejim cezası gelmeden önce inen bu Nisa suresinin 15 ve 16. ayetlerin hükmü kadınların veya erkeklerin kendi cinsleri arasındaki cinsi ilişkiler içindir denildiği takdirde nesih problemi ortadan kalkar. Geriye Nur suresinin 2. ayetindeki sopa cezasının evli zina suçlularını da kapsamına alıp almadığı konusu kalır. Bu ayet bekar zina suçlar içindir diyenler rejimi getiren hadislere dayanıyorlar. Şimdi burada hocalarımız Kur'an yolunda tarih boyunca alimlerimizin görüşlerini bu şekilde özetledikten sonra kendi kanaatlerini ifade ediyorlar. Diyorlar ki bize göre bu hadislerin uydurma olduğunu söylemek usule göre mümkün olmamakla beraber getirdikleri rejim cezası ile ilgili bazı problemler de yok değildir. Yani diyorlar ki önce bu hadisler hayır, kesinlikle sahih hadislerdir, uydurma hadis değildir. Ama diyor bir takım üzerinde düşünülmesi gereken meseleler ortaya çıkarmaktadır. Neymiş bunlar? 1. Rejim cezası İslam'dan önce vardır ve uygulanmıştır. İslam'ın getirdiği, başlattığı bir ceza değildir. Sadece İslam'a has bir durum değil. Bu Tevrat'ta açıkça zikredilmiş bir cezadır. 2. Zina cezalarının daha hafif olanları Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı halde rejim cezasına Kur'an'da yer verilmemiştir. Doğru. 25. ayette gelecek olan mümin cariyelerle ilgili evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa o cariyeler yani köleler onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir mealindeki ifade hür ve evli kadınların zina cezalarının da 100 sopa olduğuna işaret etmektedir. Çünkü 100 sopanın yarısı uygulanabilir. Fakat rejim, yani ölüm cezasının yarısından söz edilemez. Üçüncü madde olarak şöyle diyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatında uygulanan birkaç rejim cezasında hazır bulunmamış. İnfazı başkalarına havale etmiştir. Suçun ispatı bu vakaların tamamında suçlunun itirafıyla ortaya çıkmış ve ceza Müslüman suçluların ısrarla günahtan temizlenmeyi istemeleri üzerine infaz edilmiştir. Zinaya düşmüş kadın geliyor, ya Resulallah ne olur beni temizle, ne olur beni temizle. Yani rejim cezası uygula diyor. Efendimiz kendisi bizzat orada hazır bulunmuyor ama görevlendirdiği kimselere o cezayı uygulatıyor. Evet, zina ettim, beni cezalandırarak temizle diye gelen Müslümanları Hazreti Peygamber önce geri çevirmiş. Söylediklerini duymamış gibi davranmış. Israr etmeleri üzerine kurtarıcı telkinlerde bulunmuş. Deli mi, içmiş mi, yaptığı zina olmadığı halde öyle mi sanıyor demiş. Bütün bunlara rağmen ısrar ettikleri için cezalandırma yoluna gitmiştir. Müslim hadisinde bu zikrediliyor. Maiz isimli sahabi infaz başlayınca can acısıyla kaçmaya başlamış. Arkasından yetişen infazcılar onu öldürmüşlerdi. Dönünce durumu Hazreti Peygamber'e anlatmışlar. O da keşke bıraksaydınız, tövbe ediyor, Allah da onu kabul buyuruyordu demiştir. Sahabenin recmedilen Müslümanlar hakkında ileri geri konuşmaları karşısında da o öyle tövbe etti ki bir ümmete paylaştırılsa her bir ferdine yeterdi. Başka bir rivayete göre öyle bir tövbe etti ki Medine halkından 70 kişiye paylaştırılsa bağışlanmaları için yeterdi buyurmuştur. İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim gibi fıkıhçılar bu hadislere dayanarak tövbe eden, kendiliğinden gelip suçunu itiraf eden suçlulara cezayı uygulayıp uygulamama konusunda ülül emrin, yani devlet başkanının serbest olduğu sonucuna varmışlardır. Rejim cezasını içeren, ihtiva eden hadiste Hazreti Peygamber bekarlar için 100 sopa ve 1 yılda sürgün, evli veya evlilik geçirmiş kimseler için 100 sopa ve rejim ifadesini kullanmıştır. Müçtehitler bu hadiste geçen cezaların ikisi hakkında farklı görüş, anlayış ve değerlendirme ortaya koymuşlardır. 1. Kadının başka bir yere sürülmesi. 2. Rejim yanında bir de sopa cezasının uygulanması. Hadiste bu iki cezada yer aldığı halde bunlar uygulanmaz diyen müçtehitler olmuştur. Hatta Ebu Hanife'nin, yani İmam-ı Azam Efendimiz'in sürgün cezasının had değil, uygulaması yöneticilere bırakılmış tazir cezası nev'inden olduğunu söylediği nakledilmiştir. Yani Kur'an'da olan ceza had, yani had kanuni ceza yani, sünnetin getirdiği ilave ceza ise tazir olarak değerlendirilmiş olmaktadır. İmam-ı Azam Efendimiz'in bu görüşünden yola çıkarak böyle söylüyor hocalarımız. Yukarıdaki izahlar bizi şu sonuca götürmektedir. Rejim cezası mutlaka ve değişmez olarak uygulanacak hadlerden değildir. İslam'dan önce de uygulandığı için ilk İslam topluluğunun tanıdığı, yadırgamadığı, caydırıcı bulduğu bir ceza çeşididir. Bu sebeple Hazreti Peygamber çok az da olsa bu cezanın uygulanmasına izin vermiştir. Sonuç olarak evlilerin zina suçlarının had nev'inden cezası bekarlarınki gibi 100 sopadır. Rejim ise kamu düzeni ve suçların önlenmesi ilkelerinin gereğince uygulanıp uygulanmaması usulüne göre ümmetin alacağı karara bırakılmış tazir nev'inden bir cezadır. Cezaların çoğu gibi bu cezalarda ispat ve infazdan önce tövbe etmekle, pişmanlık göstermek ve ıslahı hal etmekle ulul emir tarafından düşürülebilir diye Kur'an yolu tefsiri müellifleri böyle bir sonuca varıyorlar. Fakat muhterem kardeşlerim, burada tabii bu cezalar münferiden uygulanacak cezalar değil. Sıhhatli bir İslam devleti söz konusu olduğunda ve Kur'an o devletin anayasası gibi bütün hükümler oradan çıkarılma söz konusu olunca o devletin başındaki insan bu alimlerimizin hepsinin görüşlerine bakar, dinler. Elbette ona göre bir sonuca varabilir. Ama hiçbir zaman Allah'ın ayetlerinin hükmü kaldırılmaz. Bize düşen şu, Böyle tabii rejim cezası uygulanır uygulanmaz diyecek cüretli görüşleri efendim kolayca ortaya koymak değil, ulema birliğinin, alimler birliğinin kendi içinde belki devletin teşekkül ettireceği bir birliğin bu cezanın nasıl uygulanabileceği konusu üzerinde varacağı sonuca göre şekillenecektir. Ve ama görüyoruz ki rejim cezası Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında uygulanmış. Ondan sonra dört halife zamanında da uygulanmış. Dolayısıyla burada sahabenin de bir icmağı var. Ve dört mezhep imamı da rejim cezasının var olduğunu açıkça beyan etmişler. Bugünkü toplumun bir şekilde efendim şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar diyerek Allah'ın ayetlerini ya da Resulünün ortaya koyduğu uygulamaları kaldırılamaz bulmak, bugünkü dünyaya izah edemeyiz şeklinde bir bakış açısı, doğrusu bir zayıf dönemlerin bir sonucudur diyebiliriz. Yani bugün Müslümanlar maalesef dünyaya hakim rolünü üstlenmiyorlar. Böyle bir konumları yok. Olmadığı için de bu tür görüşler zaman zaman gelgitler ortaya çıkarıyor. Evet, tazir cezası şeklinde olabilir mi rejim? Olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devlet başkanlığı rolü de var. Aleyhissalatü vesselamın. Dolayısıyla bunu devlet başkanlığı statüsü gereği tazir cezası olarak yaptırmıştır da denilebilir mi? Denilebilir. Ama bütün bunların her biri tek başına tek tek kimselerin ortaya koyacağı hükümler değil. İslam devletinin başındaki kimsenin, devlet başkanının alimler heyetiyle belki konuyu değerlendirip neyin tazir cezası olduğu, neyin had olduğu, yani doğrudan hukuki bir hüküm olduğu sonucuna ancak o zaman varabilirler. Dolayısıyla biz burada yeni bir görüş ortaya çıkarmaktan çok diyoruz ki bu konu İslam devletinin efendim Kur'an'a göre, sünnete göre oluşmuş olan hukuki statüsünün tabii bir sonucu olarak değerlendirilebilecek bir konudur. Fert fert bunların ortaya konacağı bir durum söz konusu değildir. Kimse 3-5 kişi bir araya gelip biz bu cezayı uygulayacağız bu şekilde diyemez. Bir devlet otoritesi, bir hakim otorite gerekir. Kaldı ki zaten bu zina suçunun ispatlanması, eğer kişiler inkar ediyorsa öyle zor bir ispattır ki, işte 4 tane erkek şahit efendim o işin fiilen uygulandığını apaçık görecek. Bu ala mele-i nas, bütün insanların huzurunda adeta işte insanlara göstere göstere bu işi yapmak demektir ki zaten böylesi bir çirkefliğe İslam toplumu değil, normal insan olan fıtratı bozulmamış temiz her topluluk karşı çıkacaktır. Yani tabii olarak zaten bir rejim cezasıyla cezalandırılır neredeyse böylesi yapan insanlar. Bu bakımdan bu konu son derece hassastır. Dinimiz Kur'an-ı Azimüşşan efendim bizlerin gerek fikri, gerek kalbi, gerek ahlaki bakımdan tertemiz olmamızı isteyen bir dindir. İffet de en önemli temizlik alanlarından bir tanesidir. İffetin kirlenmesi gerçekten insanlığını bitiren, adeta onun itibarını sıfırlayan, onun dışlanmasına sebep olan bir kirliliktir. Cenab-ı Hak böylesi kirliliklerden bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun efendim. İnşallah bir sonraki dersimizde Nur suresinin 3. ayetinden itibaren devam etmiş olacağız. Zira süremiz burada sona erdi efendim. Allah'a emanet olunuz.